Sayfa 74, ayrım 7. Ateizm. Ateizm, tanımı ve tarihsel ardalanı. Ateizm, teos kelimesinin önüne a ön takısının gelmesiyle oluşan teosu, yani tanrıyı olumsuzlamak demektir. Zira teizm kelimesinin önüne gelen a takısı tıpkı sosyal, asosyal, normal, anormal kelimeleri arasında olduğu gibi önüne geldiği kavrama olumsuzluk anlamı yükler. Buna göre teos kelimesi nasıl ki sonuna gelen izm ile tanrıcılık, tanrıya inanmayı ifade ediyorsa aynı şekilde olumsuzlaması olan ateizm ise ona inanmamayı, varlığını yadsımayı ifade eder. Yani tanrıcılık a ön takısıyla birlikte onu reddedenciliğe, hayata ve düşünceye sokmamaya dönüşür. Bu açıdan baktığımızda ateizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyip tecrübe edilen her şeyi somut evrenden hareketle açıklamaya çalışan, bunun için doğaüstü aşkın varlığa ihtiyaç duymayan, teizmin temel argümanlarını yeterli görmeyerek Tanrı'nın varlığı aleyhine kanıtlar ileri süren düşünce yaklaşımıdır. Bu anlamda yaygın kanaatin aksine ateizm, Tanrı'nın var olmadığına inanmak değil, var olduğuna inanmamaktır. İslam düşünce geleneğinde ateizm kavramı yerine daha çok Arapça bir kelime olan ilhat, mülhit ve zaman zaman da dehr, dehriyun kelimeleri kullanılmıştır. Tarihsel kökeni her ne kadar antik Yunan düşünürleri olan materyalist geleneğin öncüleri denilebilecek Leukipos, Demokritos ve Epikür gibi ilk atomculara dayandırılsa da aslında inanan inanmayan şeklindeki bir ayrım insanın varoluşuna kadar götürülebilir. Bu durumu açıklayan en iyi nüktelerden birisi dindar bir Yahudi ile ilgili aktarılan şu hikayedir. Anlatılana göre dindar bir Yahudi gemiyle oldukça uzun sürecek yolculuğa çıkar. Yolculuk devam ederken beklenmedik şekilde şiddetli bir fırtına olur. Gemi batmaya başlayınca can havliyle yüzerek en yakındaki ıssız bir adaya çıkar. Daha sonra adada yaptığı ilk şey, biri kendisinin ibadet ettiği, diğeri de ibadet etmenin reddedildiği iki sinagog inşa etmek olur. Her ne kadar olayı dramatize eden hikaye olsa da düşünce tarihi, metafizik bu iki sorun üzerine temellenmiştir. Çünkü her inanç sistemi, onu kabul etmeyenleri, ona inanmayanları beraberinde ortaya çıkarır. Dolayısıyla Tanrı ve onun olumsuzlanması tartışmaları ilk insanla başlamıştır. Muhtemelen insan var oldukça hep böyle devam edecektir. Bununla birlikte sistemli bir düşünce olarak kavramın ortaya çıkışının ilk izlerini M.Ö. 5. yüzyıla kadar götürebiliriz. Ancak bu dönemde ateizm kavramının ifade ettiği anlam ile modern dönemde ifade ettiği anlam birbirinden farklıdır. Tarihsel süreçte ateizm kavramı birinci anlamıyla, yukarıda yer verilen tanımda geçtiği şekliyle, teizmin tasavvur ettiği Tanrı'nın reddi anlamında değil, daha çok geleneksel düşüncede var olan Tanrı tasavvurlarının veya dini düşüncelerin reddi anlamında kullanılmıştır. Örneğin, Ksenopones, geleneksel düşüncede yer alan insan biçimci Tanrı anlayışını eleştirdiği için ateist olmakla suçlanırken, benzer nedenlerle Anaxagoras aynı ithamla Lapsaki'ye sürgüne gönderilmiş, Sokrates de idama mahkum edilmiştir. Milattan sonra paganlar Hristiyanları Tanrı bilmez anlamına gelen ateo ve heretik olarak isimlendirmiştir. Zira Hristiyanlar da Yahudiler gibi kendi inandıkları Tanrı dışındaki bütün tanrısal güçleri inkar ediyordu. Bu nedenle Romalılar açısından Hristiyanlar dinsizlik propagandası yapmaktadır. Hatta İmparator Julian bu suçlamayla ilgili bir ferman yayınlamıştır. Diğer yandan Hristiyanlar da paganlar için aynı suçlamayı yöneltmiştir. Ayrıca 17. yüzyılda Spinoza, K. kendi toplumunun geleneksel inanç düşüncelerini kabul etmediği için ateistlikle suçlanmış, yargılanmış ve Yahudi cemaatinden kovulmuştur. Dolayısıyla bu anlamıyla ateizm, daha çok teistik inançta olduğu şekliyle alimi ve kadiri mutlak zati bir varlığı reddetmek anlamında değil, geleneksel mitolojik dinlere karşı gösterilen tepki ve eleştirinin ifadesidir. Yani sistematik bir teizm eleştirisi söz konusu değildir. Bugünkü şekliyle sistematik teizm eleştirisi anlamında ateizm, daha çok Rönesans, reform ve aydınlanma düşüncesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Orta Çağ'da geleneksel otorite ve kutsal kitabın literal okunması üzerinden kurulan Tanrı, evren, insan ilişkisi, Rönesans ve reform hareketleriyle birlikte Hristiyanlığın kendisine olmasa da kilisenin dogmatizmine karşı tepkiye dönüşmüştür. Süreç zamanla rasyonalist ve ampirist yaklaşımlarla uygunluk arz eden mekanik evren tasavvurunun ve radikal bir doğalcılığın neden olduğu materyalizmin güç kazanmasına zemin hazırlamış, deizm ve ateizmi besleyen, tüm dinlere ve Tanrı inancına meydan okuyan, din karşıtlığına dönüşen akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Akıl ve bilimin yegane referans noktası olduğu düşüncesi sonuçta materyalizme varmış, naturalist varlık anlayışını savunan birçok düşünür, bilimsel ve doğacı yaklaşımın Tanrı fikrini dışladığını iddia ederek onun varlığını büsbütün yok sayan bir paradigma oluşturmuştur. Teizm düşüncesinde her şeyi aşkın varlık olan Tanrı ile açıklama tarzı, özellikle Kopernik devrimi, Newton mekaniği, Hume'un nedensellik düşünceleri, Kant'ın Tanrı'yı aşkın alana itip pratik ahlakın konusu haline getirmesi ve Darwin teorisi ile birlikte farklı noktaya gelmiştir. Bilhassa Ortaçağ Hristiyan düşüncesinde oluşturulan din-bilim ilişkisinin ortaya çıkarmış olduğu sorunların kaynağının Tanrı görülmesi, düşünce ve bilim adına Tanrı karşıtlığına evrilmiştir. Bilimsel alanda ortaya çıkan baş döndürücü hızdaki gelişmelerle tecrübe edilen olgu olarak evrenin nasıl işlediği, varoluşun nasıl meydana geldiği konusunun Tanrı'ya gerek kalmadan anlaşılabileceğine dair yeni bir anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kopernik ve Galileo ile başlayan modern bilim süreci, Descartes'in Kartezyen felsefesiyle evreni mekanikçi açıklama biçimi, antik Yunan düşüncesinden beri süregelen Aristoteles'in telos anlayışının yavaş yavaş terk edilmesine neden olmuştur. Daha önce tecrübe edilen evrende gaye görme ve bunun nedenini metafizik alemde arama düşüncesi, her şeyin mekanik açıklamasıyla birlikte terk edilmiştir. Bu durum 18. yüzyıla gelindiğinde Tanrı'nın fiziki alemden tamamen çıkarılmasını, evreni yarattıktan sonra metafizik aleme hapsedilip müdahale etmeyen Tanrı anlayışına, yani deizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çünkü Descartes sonrasında Kant'ın fenomen ve numen ayrımından hareketle Tanrı'yı numenin konusu haline getirip salt pratik akla indirgemesi, insanı aklı evrene, evrenin yasalarını keşfe, buradan kendisi için yararlı olanı bulmaya, Tanrı'yı ise salt metafiziğin konusu haline getirmesi bugünkü anlamıyla ateizmin ortaya çıkmasının ayak sesleri olmuştur. Çünkü bilişsel bir varlık olarak insanın yeni dönemle birlikte evrende hakimiyet kuracağına dair inancı, Tanrı'ya ihtiyaç kalmadan varoluşun, yaşamın, değerlerin kaynağını fiziki evrende araması, sonuçta kendisini hakikatin ölçüsü görerek Tanrı'nın varlığını reddetmeye dönüşmüştür. Zira Voltaire, Rousseau gibi filozofların deizmi ve Fransız D'Holbach ile hakikatin, doğrunun, yanlışın, iyinin, kötünün yalnızca akılla bilinebileceğini söyleyen, aklı mutlaklaştıran, başka herhangi bir kaynağa müracaat etmeden hakikati keşfedeceğini düşünen insanı, aklı ve bilimi mutlaklaştıran düşünce biçimleri ateizmin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Bu anlamda kavramın ilk defa kullanılması, modernitenin doğum sancılarının başladığı 16. yüzyılda John Cheek ile başlamış ve kendini Tanrı'nın yadsınması anlamında ateist olarak isimlendiren ilk kişi Diderot olmuştur. Özellikle modern bilgi kuramlarından etkilenerek teizm düşüncesindeki Tanrı kavramına doğrudan ve dışarıdan bir meydan okuma halini alma bu dönemde gerçekleşmiştir. Zira artık ateizm, geleneğin reddinden ziyade entelektüel bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Ateizmin çeşitleri. Varoluşun kaynağını fiziki alemin ötesinde aramanın anlamsızlığını ileri süren, hatta bu durumu reddeden ateist düşünce, tıpkı teizmde olduğu gibi tek bir biçime sahip değildir. Varlığını kabul edenler açısından nasıl ki farklı tanrı tasavvurları var ve her teist inancını aynı gerekçelere dayandırmıyorsa, benzer şekilde varlığını kabul etmeyenler de bu durumu farklı gerekçelere dayandırmaktadır. Bu nedenle çeşitli ateist yaklaşımları vardır. Bunları genel olarak 5 grupta toplayabiliriz. Mutlak ateizm. Ontolojik kanıtta yer alan her insanın zihninde doğuştan Tanrı fikrine sahip olduğu tezine karşın, insanların doğuştan hiçbir şekilde zihinlerinde Tanrı fikrine sahip olmadığını, dolayısıyla olmayan bir şey üzerinde konuşulamayacağını, hatta Tanrı'nın reddedilecek bir konu dahi olmadığını savunan ateizm çeşididir. Buna göre nasıl ki birçok teist, her insanın doğuştan Tanrı inancıyla dünyaya geldiğini, sonrasında farklı nedenlerden dolayı bu inancını değiştirebileceğini veya reddedeceğini kabul etmektedir, benzer şekilde mutlak ateistler de doğuştan her insanın inançsız olduğunu, yani her çocuğun ateist olarak dünyaya geldiğini, sonrasında aile ve çevresi tarafından Tanrı'nın var olduğuna inandırıldığını kabul etmektedir. Teorik ateizm. Düşünerek, tartışarak, kanıtlama yoluna giderek Tanrı'nın var olmadığını savunan ateizm çeşididir. Teistler nasıl ki Tanrı'nın varlığını ortaya koymuş oldukları ontolojik, kozmolojik ve teleolojik gibi kanıtlarla ispat etmeye çalışmaktadır. Bu tür ateistlerde kötülük problemi, maddenin ezeliliği, ahlaki ve hissi gerekçeler gibi kanıtlamalardan hareketle Tanrı'nın var olmadığını savunmaktadır. Bu anlamda eleştirel ve rasyonel ateizm olarak da isimlendirilmektedir. Teorik ateizmde reddedilen sadece teizmin tasavvur ettiği Tanrı değil, aynı zamanda mistik, mitolojik, transandantal, antropomorfik, panteizm ve deizm gibi düşünce sistemlerinde de tasavvur edilen Tanrı'dır. Din felsefesi açısından önemli olan ateizm çeşidi teorik ateizmdir. Zira bunlar aynı zamanda aktif ateistlerdir. Her türlü dini değerin, sembollerin, ibadetlerin yanlışlığını savunurlar. Bir yönüyle tahkiki ateistlerdir. Teistlerden inançlarını haklılaştırmalarını beklerler. Bununla yapmaya çalıştıkları şey, teistin ileri sürdüğü şekliyle Tanrı inancının olmadığını, böyle bir inancın haklılaştırılamayacağını veya en azından kendi içerisinde çelişkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu açıdan baktığımızda ateizm, teizmden bağımsız, bizatihi kendisi ileri sürülen bir sav değildir. Ringe çıkmadan rakibinin hatalarını söyleyip kendi galibiyetini ilan etmeye çalışmaktır. Oysa başkasının yanlışını göstermek, kendi iddia ettiği şeyin doğru olduğunu ortaya çıkarmaz. Fiili ateizm. Tanrı'yı günlük yaşamlarına sokmadan dini semboller, değerler, ritüeller ve öte dünya gibi bir yaşamdan uzak, hayatı yalnızca bu dünyadan ibaret gören ateizm çeşididir. Diğer ateizm türlerinden farklı olarak Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ile ilgili kanıtları değerlendirme durumundan bilinçli ya da bilinçsiz olarak uzak durup yaşamlarına Tanrı'yı karıştırmamak şeklinde tezahür etmektedir. İlgisizlerin ateizmi. Tanrı'nın varlığı konusunda fiziki olmayan, tecrübe edilmeyen deney ve gözlem yapılmayan bir alanla ilgili olduğundan dolayı hakkında olumlu ya da olumsuz anlamda konuşmanın doğru sonuç vermeyeceğini, dolayısıyla bu konuda sessiz kalınması gerektiğini savunan ateizm çeşididir. Bu tür ateistler her türlü kuramsal ve günlük kısır tartışmalardan bilinçli şekilde uzak duran, din ve teoloji gibi metafizik tartışmalar yapmayan kimselerdir. Varlığı veya yokluğunu tartışmayı anlamsız iş olarak görürler. Çünkü onlar açısından insan sadece görülenle yetinmelidir. Fiili olarak, fiili ateizmden farklı olarak, ilgisizlerin ateizmi, Tanrı'yı metafizik alanın konusu olarak gördüğü için, sistemli bir şekilde düşüncenin konusu yapmaz. İdeolojik ateizm. Proletaryan, materyalist, hatta bilimsel ve Marksist olarak da ifade edilen bu ateizm türü, tanrısızlığın ideolojik ve siyasi propaganda haline getirilmesidir. Özellikle Marx, Engels ve Lenin'in görüşlerinden hareketle oluşturulan düşünce sistemidir. Bu tür ateizmde din toplumsal olay olarak görüldüğünden bilimsel anlamda kabul edilmemesi gereken bir olgu olarak ifade edilir. Materyalizmin ateizmle birleştiği nokta ideolojik ateizm türünü yansıtır. İdeolojik ateizmde ekonomi ve Tanrı arasında ters ilişki kurulur. Tanrı inancının özellikle işçi sınıfının sömürülmesi için bir gerekçe olduğu, dolayısıyla bu sınıfın burjuva karşısında devrim yapması için toplumdan yok edilmesi gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Bu anlamda ideolojik ateistler Tanrı'yı reddetmeyi toplumu değiştirmek için bir eylem vasıtası olarak görür. Ateizmin dayandığı gerekçeler. Nasıl ki teistler inandıkları Tanrı'nın varlığına yönelik düşünme, akletme, araştırma sonucunda bir takım kanıtlar ileri sürüyorlarsa, benzer şekilde ateistler de onun var olmadığını göstermeye çalışan kanıtlar ileri sürmektedir. Ya da en azından teistlerin varlığına yönelik ortaya koyduğu kanıtların geçersiz olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Bu nedenle tüm ateizm çeşitlerini teizme yönelik salt bir tepki veya reddediş olarak görmek doğru değildir. İnançsızlıklarını temellendirecek birçok kanıt ileri sürmüşlerdir. Bu kanıtlar daha çok teistlerin varlığı lehine ortaya koymuş oldukları delillerin geçersizliği üzerine temellendirilmektedir. Bu gerekçeleri, varoluş kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Sosyolojik, psikolojik, ahlaki hissi gerekçeler ve kötülük problemi gibi çeşitli başlıklar altında toplayabiliriz. 1. Varoluş kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Ateizm, en büyük problem olarak gördüğü evren ve yaşamın nasıl oluştuğu sorusunu ezeli madde düşüncesine dayandırarak çözmeye çalışır. Buna göre şuur da dahil canlı yaşam ve her şey milyarlarca yıl süren zaman zarfında ezeli maddeden harici herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinden gerçekleşmiştir. Öyleyse evren yine kendinden hareketle anlamlandırılmalıdır. Bunun için yaratıcı bir kudrete ihtiyaç yoktur. Ateizmin bu gerekçesini evrenin varoluşu anlamında birincisi maddenin ezeliliği, ikincisi akıllı ve şuurlu bir yaşamın ortaya çıkışı anlamında evrim teorisi başlığı altında değerlendirebiliriz. A. Maddenin ezeliliği. Varoluşun kaynağını yaratıcı bir tanrı düşüncesiyle temellendiren teizme karşı, her şeyin ezeli maddeden, kendiliğinden meydana geldiği ileri sürülerek Tanrı'nın var olmadığı savunulur. Buna göre Hudus kanatında olduğu gibi evren hiçlikten yaratılmamıştır. Sonradan meydana gelmiş olsa bile ezeli maddeden, kendiliğinden başlayan bir süreçle milyarlarca yıl sonunda bugünkü şeklini almıştır. O zaman cevaplanması gereken madde ezeli midir? Şayet ezeli ise bu durum Tanrı'nın varlığını yatsımayı gerektirir mi sorularıdır. Tanrı'nın varlığının delilleri başlığında Hudus kanıtı konusunda gördüğümüz gibi teistler sonsuzluğu matematik dışında fiziki bir gerçekliğinin olmadığını ileri sürerek kabul etmezler. Buna göre sonsuz sayıda odası olan evde yaşadığınızı düşünün. Tüm odaların dolu olduğunu ancak zilin çalması üzerine kapıyı açtığınızda bir misafirin geldiğini varsayın. Evinizin odaları sonsuz sayıda olduğuna göre misafirinize yer olmadığını söyleyemeyeceksiniz. Yapmanız gereken şey, birinci odada kalan misafirinizi bir sonraki odaya, ikinci odadakini de üçüncü odaya kaydırmak suretiyle yeni misafirinize yer açmak olacaktır. Sonu olmadığı için her yeni gelen misafirinizi aynı şeyi yaparak konuk edebilirsiniz. Ancak yeni misafir gelmeden önce sonsuz sayıda dolu odalarınız varken yenisiyle birlikte yine sonsuz sayıda dolu odanız olacaktır. Yani ne kadar yeni misafir yerleştirilirse yerleştirilsin, bir sayı fazlalığı olmayacaktır. Keza tersini düşündüğümüzde, sonsuz sayıda odalarının dolu olduğu evinizden birkaç kişinin ayrılması durumunda yine evde kalanlar sonsuz sayıda olacaktır. Peki bu nasıl olmaktadır? Çünkü sonsuzluğun fiziki bir gerçekliği yoktur. Bu durum sadece matematiksel bir gerçeklik olarak düşünülebilir. Öyleyse fiziki bir gerçeklik olan maddenin sonsuz olması mümkün değildir. Şayet ezeli ise bu durum Tanrı'nın varlığını yadsımayı gerektirir mi? Sorusu açısından konuyu ele aldığımızda, maddenin ezeliliği düşüncesi aslında teizmin, varoluşun Tanrı olmadan açıklanamayacağı tezine karşı ileri sürülen bir yaklaşımdır. Fakat her ne kadar materyalizm ve ateizm arasında sıkı ilişki olsa da, her şeyi maddeye dayandırarak açıklamak, zorunlu olarak Tanrı'nın varlığının reddini gerektirmez. Örneğin, ilk materyalist düşünürlerden biri olarak ifade edilen Epikür'ün Tanrılara kurban adadığı, bir din adamı olan Gassendi'nin çağdaş materyalizmin babası olarak bilindiği açık bir gerçektir. Kaldı ki İslam felsefesinde Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi filozoflarca savunulan ezeli yaratma teorisi ve evrenin ezeliliği meselesi Tanrı'nın varlığı için sorun olarak görülmemiştir. Öyleyse madde ezeli olsa bile bu durum Tanrı'nın var olmadığının kanıtı olamaz. Diğer yandan, özellikle evrenin ilk varoluş anındaki birbirlerinden ayrılan parçaların uzaklaşma hızı, evrenin yoğunluğu, yıldızların, gezegenlerin, evrendeki toplam madde miktarının olması gereken oranda olduğu, bunun kendiliğinden gerçekleşmesinin imkansızlığını gösteren bilimsel kanıtlar düşünüldüğünde, madde ezeli olsa bile akıllı bir yaratıcının varlığı reddedilemez. Fizikçilerin evrenin bugün olduğu şekliyle meydana gelme olasılığını 1 üzeri 10 üzeri 123'te 1 olarak görmesi, bu durumun kendiliğinden olma olasılığını neredeyse imkansız kılmaktadır. Öyleyse varoluşun Tanrı'ya gerek kalmadan ezeli maddeyle açıklanmasıyla Tanrı'nın var olmadığının kanıtlandığının ileri sürülmesi doğru değildir. Çünkü her ikisi ayrı konulardır. Ezeli madde düşüncesi Tanrı'nın varoluşunun yadsınmasından ziyade varlığını kanıtlamaya çalışan sonradan yaratma üzerine temellendirilen deliller ya da deliller grubunun doğru olmadığını ortaya çıkarır. Ancak Tanrı'nın varlığının kanıtı sadece var olanlar, yaratılanlar değildir. Zira var olan şeyler yaratıcının güçlü bir kanıtı olsa da tek başına onun varlığını garanti etmez. Diğer yandan ezeli madde temelinde varoluşun nasıl meydana geldiğini açıklamak, onu belli yasalar ve amaçlar çerçevesinde meydana getiren varlığı yadsımayı gerektirmez. Ayrıca önemli konulardan birisi de cansız maddeden bilinçli, şuurlu bir varlığın nasıl meydana geldiği ve bunun mümkün olup olmadığıdır. Bu konu ise evrimle ilişkilidir. Öyleyse evrim ve yaratma bağlamında ele almak gerekir. B. Evrim teorisi. Darwinci evrim düşüncesi, varoluşu açıklayan yaratma teorisinin yanlışlığını ortaya koyduğu iddiasından hareketle günümüzde özellikle ünlü ateist Dawkins ve arkadaşları tarafından Tanrı'nın varlığı aleyhine ileri sürülen gerekçelerden birisidir. Bilindiği gibi din, insanın yaratılışını Tanrı'nın en büyük kanıtlarından birisi olarak görürken, evrim teorisi, bu durumu tabiatüstü aşkın bir varlığa ihtiyaç duymadan kendiliğinden gerçekleşen bir olay olarak açıklamaya çalışır. Bu anlamda insanın ortaya çıkışı ve dünyada yaşamın nasıl meydana geldiği, yaratıcı kudrete gerek kalmaksızın biyolojik süreç olarak tanımlanır. Ateistler, metafizik bir kudrete başvurmaksızın evrimi içerdiği yasalarla birlikte düzenli yapılara dönüşen, kendi kendine yeterli bir sistem olarak görür. Buna göre varoluş, parçacıklardan elementlere, oradan önce basit, sonra karmaşık kimyasal yapılı canlılara ve nihayetinde karmaşık canlı bir organizma olan insana dönüş şeklinde meydana gelir. Bu durumda evrim teorisi açısından insanın varoluş serüveni doğal, kendi kendine işleyen, amaçsız, yönlendirici, dönüşü olmayan, evrensel ve sürekli bir olay şeklinde gerçekleşir. Buradan hareketle birçok ateist, Tanrı'nın var olmadığını ileri sürmektedir. Ateistler evrim teorisiyle birlikte ilk basit canlı organizmanın kendiliğinden nasıl meydana geldiğini göstermek amacıyla birçok bilimsel deneyden faydalanarak hayatın başlangıcı için Tanrı'nın var olmasına gerek kalmayacağını düşünür. Özellikle teistlerin teleolojik kanıtta yer verdiğimiz akıllı tasarım düşüncesine karşı indirgemeci yaklaşım tezini ileri sürerler. Buna göre canlılar yapısal olarak aşamalı şekilde basit ilk organizmalara indirildiğinde sonuçta ortaya çıkmış olan tasarımda şaşılacak bir şey yoktur. Yani bu düşünceyi savunanlar açısından aşama aşama ilerleyen fakat tasarımlanmış gibi görünen canlı organizmalar söz konusudur. Burada teistin akıllı tasarım düşüncesine karşı birikimli değişim söz konusu edilir. Bu birikimli değişimin sonucunda ortaya çıkan tasarım veya karmaşıklık ilk başlangıcı ile kıyaslandığında hiçbir şekilde şans sürecine bağlanmaz. Bunun yerine birikimli süreç, rastlantı olmayan hayatta kalma mücadelesi şeklinde sürdürülür. Ateizm açısından doğal seçilim, temelde küçük parçalara ayrılan birikimli bir süreçtir. Bu küçük parçaların hepsinin olasılık oranı bütüne göre daha yüksektir. Bu olasılıklar birleşip bütünü oluşturduğunda son hali imkansız gibi görünmektedir. Öyle ki bu olasılıksızlığın rastlantı sonucu meydana gelmesi mümkün değildir. Sonuçta ortaya çıkan tasarım birikimin gücü olarak sunulur. Örneğin çakıllı bir kumsalda yürürken, kumsal boyunca daha küçük çakıllar ile büyük çakılların farklı kuşaklar oluşturduğunu görürsünüz. Bu konuda bilgisi olmayan kimse, kuşakların düzenliliğinden hareketle bunu tasarlayan bir failin olduğunu düşünür. Halbuki Dawkins gibi birçok ateiste göre çakılları sıralayan amaçsız dalgalar fiziki kuvvetlerdir. Bu dalgalar veya fiziki kuvvetlerin hiçbir planı ve niyeti yoktur. Aynı zamanda bu bir rastlantı sonucu değil, tabii süreçlerin neticesi oluşmuştur. Bu durumda ateist açısından inanılmaz derecede karmaşıklığa sahip canlı organizmaların oluşumu tamamen rastlantı üzerinde kurulan bir açıklama ile nitelendirilemez. Bir tasarımın olduğu kabul edilir. Ancak bu tasarım bilinçli bir tasarım olarak görülmediğinden tasarlayan akıllı varlığa ihtiyaç duyulmaz. Ateistin evrim gerekçesiyle ileri sürmüş olduğu Tanrı'nın var olmadığı savı doğru değildir. Birincisi, maddenin ezeliliği konusunda olduğu gibi Tanrı'ya varoluş için gereksinim duymamakla onun olmadığı farklı şeylerdir. İkincisi, ilk basit canlı organizmanın nasıl meydana geldiği tam olarak evrim teorisiyle açıklanmamaktadır. Çünkü iddia edildiği gibi bilinçsiz de olsa bir tasarımın oluşması için öne sürülen doğal seçilimi başlatacak ilk canlı organizmanın olması gerekir. Aksi halde doğal veya birikimli seçilim asla meydana gelmezdi. Özellikle yaşamın ilk kaynağı olan inanılmaz derecede karmaşık yapıya sahip hücreyi düşündüğümüzde, bunun kendiliğinden gerçekleşen süreç olma olasılığı sıfıra yakındır. Olayı daha iyi anlayabilmek için teleolojik delilde yer verdiğimiz satranç oyununu ilk bulan kişiyle kral arasında geçen hikayeye tekrar bakabiliriz. Bu durumu çok iyi bilen ünlü ateist Dawkins bile doğal seçilimin nasıl başladığını hala bilmediğini itiraf eder. Hatta bunu evrim sürecinin ayağına takılan bir taş olarak görür. Oysa işin esas noktası burasıdır. Zira yaşam bir kez başladı mı, sonrasının meydana gelmesi daha kolaydır. O halde yaşamın başlangıcı için DNA'nın inanılmaz derecedeki karmaşıklığı, aklın almayacağı şekilde bu kadar ögenin bir araya gelmesi mutlaka bir tasarımcıyı gerektirir. Zira bunun tasarımcı dışında ister birikimli bir şekilde, ister farklı bir biçimde olsun, kendiliğinden meydana gelmesi çok düşük olasılıktır. Öyleyse ilk basit canlı organizmanın bile imkansız denilen olasılıkta oluşmasını düşündüğümüzde, özellikle insan bilincinin gelişimi, zekanın ortaya çıkışının evrimle açıklanması, kendiliğinden aşama aşama gerçekleşen bir olay olarak görülmesi pek mümkün değildir. Çünkü karmaşık süreçler daha alt bileşenlere ayrılarak açıklansa bile, akıl, zihin, zeka gibi şeyler bu yöntemle anlaşılabilir görülmemektedir. Keza beyindeki karmaşık süreçleri düşündüğümüzde bu durum hiç mümkün değildir. Bu nedenle ateizmin hem ezeli madde hem de evrimden hareketle Tanrı'nın var olmadığını ileri sürmesi makul değildir. Zira bir kısım teistlerin iddia ettiği gibi evrim doğru olsa bile tanrısal amacın işleyişi tanrısal planın somutlaşmış hali olarak görülebilir. Bu anlamda evrimin epistemik olarak doğru olması mümkündür. Ancak bir teorinin epistemik anlamda doğru olma olasılığının mümkün olması onun biyolojik anlamda da doğru olduğunu göstermez. Bu durumda evrim kanun değil, sadece bir teori olduğu için şüpheyle karşılanabilir. Burada epistemik anlamda mümkünlükten kastedilen Tanrı'nın bu şekilde yaratmasının mutlak kesin değil, olası olabileceğidir. O halde evrim teorisi bilimsel anlamda olası olabilir. Fakat inanç söz konusu olduğunda bu durum farklıdır. Bu noktada bir teist olarak söyleyeceğimiz şey, Plantinga'nın dediği gibi, evrimin mümkün olma olasılığı açık, gerçekleşip gerçekleşmediği şüpheli, onu kesin ve mutlak bir teori olarak sunmak ise en basit şekliyle komiktir. Zira evrim teorisi mutlak kanun haline gelmiş değildir. Ayrıca evrim teorisi doğru olsa bile bu durum dinin sunmuş olduğu yaratma teolojisinin yanlışlığını göstermez. Çünkü evrimin çelişiği yaratma doktrini değildir. Bu gerçeğe rağmen ateizmin varoluşa yönelik her iki teoriyi birbirinin rakibi gibi karşıt yerlere konumlandırması, buradan hareketle Tanrı'nın var olmadığı sonucuna varması doğru değildir. Evrim teorisinin ortaya koymuş olduğu şey, varoluş için bilimsel anlamda alternatif açıklama sunmaktan ibarettir. Bilimin yöntemi ise bellidir. Olandan hareketle, deney ve gözlemle açıklama yapmaktır. Her teori gibi bilimsel anlamda bütünüyle ne yanlış ne doğrudur. Nihayet her bilimsel kuram gibi yanlışlanmaya aday bir teoridir. O halde aslında evrim teorisinin doğru olması durumunda yanlışlanan şey, teizmde kabul edilen yaratılış teorisi ve nihayetinde Tanrı'nın varlığı değil, belki yaratılış sürecinin bir kere de olmuş bitmiş olay olarak gören düşüncenin kendisidir. Oysa tanrısal yaratmada bir tekamülün olduğu açıktır. Sonuç olarak evrim teorisi tarafından öne sürülen doğal seçilim yoluyla canlıların meydana gelmesi, tabiat ötesi tasarımcı bir varlığa olan inancı ortadan kaldırmaz. Doğada evrimsel bir sürecin olduğu mümkün olmakla birlikte, bu sürecin doğrudan doğruya, salt, mekanik bir durum olmadığı açıktır. Yanlış olan her şeyi sadece birikimsel süreçle izah etmektir. Özellikle basit ilk canlı organizmanın bilincin, zekanın, aklın oluşumu gibi bazı noktalarda zeki bir tasarımcının devreye girdiğini kabul etmek daha makul görülmektedir. Zira canlıların yapısı öyle bir karmaşıklıkla tasarımlanmıştır ki bunu indirgemeci bir yaklaşımla izah etmek tatmin edici değildir. 2. Sosyolojik gerekçeler. Varoluşu tabii süreçlerle açıklayarak, yaratıcı varlığa ihtiyaç olmadığından hareketle Tanrı'nın varlığını reddeden ateizm, toplumda yaygın şekilde görülen din ve Tanrı inancının ortaya çıkışını bir kısım sosyal ve psikolojik gerekçelere dayandırmaktadır. Bunu yapmalarının sebebi, insan zihninin derinliklerine inerek bir şekilde Tanrı inancının kendiliğinden, tabii bir durumdan kaynaklandığını, buna yanlış bir şeyin sebep olduğunu bulmaya çalışmaktır. Temel hedefleri, Tanrı'ya olan inancın altında neredeyse evrensel boyutta kendini kandırma olduğunu ortaya koymaktır. Dini inancın kökenine doğal açıklama getirme çabası olan bu yaklaşım tarzı, farklı şekillerde de olsa en temelde Hume düşüncesinde görülmektedir. 19. yüzyıla geldiğimizde Comte, teizmin her şeyin kaynağı olarak gördüğü Tanrı yerine sosyoloji kavramını yerleştirmiş. İnsanlık tarihini teolojik, metafizik ve pozitivist dönem olarak ayırdıktan sonra artık bu dönemde her şeyin bilimsel metotlarla açıklanabileceğinden hareketle insanların Tanrı düşüncesini terk etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Aynı yıllarda Marx ve Engels, Tanrı'yı ücretli köleliği meşrulaştıran ekonomide bulurken, Feuerbach, Tanrıları insanların kendi imgelerinde yarattıklarını düşünüyordu. 20. yüzyılın başlarında Durkheim, teizmin iddiasının aksine, Tanrı'nın insanları değil, insanların Tanrı'yı yarattığını ileri sürüyordu. Freud ise dini nevrotik bir durum olarak ele alıyor, onu bir yanılsama, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görüyordu. Tanrı düşüncesinin ortaya çıkışını hem sosyolojik hem de psikolojik diyebileceğimiz bu tür gerekçelerle açıklama biçiminde amaçlanan şey, Tanrı'nın var olmadığını kanıtlamaktan ziyade, Tanrı inancının kökeninin bizatihi toplum ve insandan kaynaklandığını çeşitli kanıtlarla ortaya koyarak onun ilahi değil, beşeri kaynaklı olduğunu göstermektir. Zira inancın oluşumunun doğal süreçlerle açıklanması halinde tabiatüstü varlığa ihtiyaç kalmayacaktır. Tanrı'yı toplumun kolektif hayal gücünün ürünü olarak gören sosyolojik gerekçede anlatılmak istenen şey, onun toplum üzerinde kontrol mekanizması oluşturmak için sosyal amaçlarla üretilmiş bir kavram olduğudur. Daha doğrusu teistlerin her şeyi yaratan Tanrı'dır inancının yerine Tanrı'yı yaratan toplumdur düşüncesi almıştır. Bu anlamda dini toplumsal bir fenomen olarak gören Emil Durkheim'a göre dinler toplumların merkezinde yer alır ve onları doğuran toplumlarla birlikte evrildikleri için büyük oranda bireysel olmayıp bir tür toplumsal hassasiyetin yorumlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yani bireysel inanç esasları, yapılacak ibadet ve ayinler bunları emreden toplumdan doğar. Buna göre insanlar sosyal hassasiyetleri yüzünden kendilerini tanrılara bağımlı hissetmişlerdir. İlk önce tıpkı birbirleriyle ilişkilendirdikleri gibi kendiliğinden, düşünmeksizin, yorum yapmaksızın kendilerini kullandıkları veya acı çektikleri şeylerle ilişkilendirerek başladılar. Sonra tabiatın güçleri karşısında bu güçleri kendi gibi varlıklar olarak canlandırdılar. Nihayetinde onları kendilerinden ayırıp bu sıra dışı varlıklara kendilerinden özellikler atfettiler. Bu nitelikler onları birer tanrıya dönüştürdü. Öyleyse Durkheim'a göre dini düşünceler daha önceden var olan hassasiyetlerin yorumundan doğar. Yani dinin kaynağını kolektif bilinç, bu kolektif bilincin kaynağını ise toplum oluşturur. Dinde insanın korktuğu veya ümit beslediği tanrı kendini saran toplumsal gerçeklerden başka bir şey değildir. Bu anlamda Tanrı, aslında kilisenin yaptırım gücünü gösteren semboldür. Toplum tarafından toplumu yönlendirmek için oluşturulan kavramdır. Durkheim'in yaptığı gibi din ve Tanrı düşüncesinin ortaya çıkışını sosyolojik bir gerekçeye dayandırmak, gerçekte Tanrı'nın var olmadığını göstermez. Çünkü bir inancın nasıl ortaya çıktığına dair bilgiler ortaya koymakla o inancın mutlak doğru veya doğru ve yanlış olduğunu göstermek farklı şeylerdir. Tanrı bu tür araçlarla da kendi varlığını hissettirmiş olabilir. Ayrıca tüm dinlerin ortaya çıkışını aynı gerekçelerle açıklamak da doğru değildir. Zira şayet Tanrı inancı toplumsal güç ve otoritenin sembolü ise bu durumda ortaya çıkan Tanrı tasavvurunun o toplumun erklerinin zihin dünyasıyla paralel biçimde şekillenmesi gerekir. Oysa özellikle klasik teistik dinler diyebileceğimiz Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'daki inanç esasları genelde toplumun yaygın kanaatlerinin aksine şekillenmiştir. Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed'in anlatmış olduğu din, kendi toplumlarının erklerinin zihin dünyası ile çok farklıdır. Şayet sosyolojik kuram doğru ve Tanrı toplumun farkına varmadan oluşturmuş olduğu bir kavram olsaydı, Hazreti Muhammed'in tebliğ etmiş olduğu dinin, o dönemin ileri gelen müşriklerinin inandığı düşünce ya da Tanrı tasavvuruyla aynı olması gerekirdi. Oysa tam tersi olmuştur. Ayrıca düşünce tarihi açısından baktığımızda, temelde toplumların dini değil de, dinlerin toplumu değiştirmiş, düzenlemiş, şekillendirmiş olduğunu görürüz. Örneğin Mekke toplumu İslam dinini değil, İslam'ın bizatihi kendisi Mekke toplumunun değerlerini, örflerini, inanç biçimlerini şekillendirmiştir. Durkheim, Tanrı'ya olan inancın toplumsal uzlaşmayı sağladığını ifade ederken, Marx için Tanrı, burjuva ve proletaryan mücadelesinin kaynağını oluşturur. Burada Tanrı inancı, burjuvanın kendisini haklı çıkarmak için oluşturmuş olduğu bir olgu olarak görülür. Bu yönüyle din, proletaryanın afyonu olarak işlev görür. Bu nedenle Marx'ın düşüncelerinde Tanrı inancı toplum ve ekonomi açısından reddedilir. Zira toplum, dinden yalıtılıp uzaklaştırılmadıkça, daha doğrusu yanıltıcı bir mutluluk veren din yok edilmedikçe gerçekten mutlu olamaz. Halkın silkelenip kendilerine yanıltıcı mutluluk veren bu düşünceden kurtulması gerekir. Çünkü Marx açısından din, dünyada meydana gelen katlanılması zor olaylar karşısında bir avutma işlevi görmektedir. Bu avuntu nedeniyle insanlar sahte mutluluktan yaşamlarında acıyı meydana getiren gerçek koşulları görememektedir. Din, cennet gibi mükafatlar koyarak insanların bu hayattaki yaşamlarını düzeltme mücadelesinden geri koymaktadır. Öyleyse insanları bu yanılsamadan kurtarmak gerekir. Bu ise ancak inancın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacaktır. Buna göre din, sıradan yöneticilerin işine gelen bir olgudur. Çünkü halkın dayanılmaz acılar karşısında öte dünyada ödüllendirilecekleri duygusu, yaşanılan koşulları kabul etmeyi kolaylaştırır. Seneca'nın, sıradan insanların gözünde din, gerçek, bilgelerin gözünde yalan, yöneticilerin gözünde ise faydalıdır sözü, Marx'ın ifade etmek istediği şeyi en iyi biçimde anlatmaktadır. İdeolojik bir ateizm savunucusu olan Marx, inancın güçlü sınıfın zayıfları sömürmek, kendi dışındakileri yoksullaştırması pahasına, çıkarlarına hizmet eden statükoyu meşrulaştırmak ve korumak için çoğunlukla bilinçsizce kullanıldığını belirtir. Buradan hareketle Tanrı düşüncesini yok edilmesi gereken toplumsal bir olgu olarak görür. Ancak böyle bir yaklaşım, Tanrı'nın olmadığının rasyonel kanıtlarını ortaya koymak değil, proletarya devrimi için Tanrı'nın olmaması gerektiğini vurgulamaktır. Dolayısıyla Marx'ın görüşlerinde belirtilmek istenen şey, kendi ideolojik düşüncelerini gerçekleştirmek için Tanrı inancının olmaması gerektiğidir. Fakat bir şeyin olmamasını istemek, onun olmadığı anlamına gelmez. Zira toplumdan Tanrı düşüncesini söküp atmak, onu yok etmek için yola çıkan Marx ölmüş, yok olmuş ama Tanrı hala toplumların zihinlerinde, inanç dünyalarında yatmaktadır. 3. Psikolojik gerekçeler. Din ve Tanrı düşüncesinin ortaya çıkışını sosyal bir fenomen olarak gören yaklaşımların dışında, onu insanın psikolojik boyutuyla açıklayan düşünürler doğmuştur. Bunların görüşlerinde yer alan ortak nokta, Tanrı inancını psikoloji ve antropolojiye indirgeyerek gerçek olmadığını ortaya koymaktır. Bu anlamda teolojiyi antropolojiye indirgeyen Feuerbach, yansıtma teorisiyle Tanrı inancını insanın kendisinde görmek veya olmak istediği şeyi bir türlü gerçekleştiremediğinden hareketle bu durumu hayali bir varlığa yansıtıp onun karşısında küçülmesi, bir yönüyle öz benliğinden uzaklaşıp kendisine yabancılaşması süreci olarak görmektedir. Feuerbach'ın yansıtma teorisine göre inancın kaynağı toplum değil, insanın bizatihi kendisidir. Doğasında bulunan herhangi bir nesneyi yüceltme, kutsallaştırma arzusudur. Buna göre insan, kendi olmak istediği şeyi üst bir kişiliğe yansıtıp kutsallaştırarak ona inanmaktadır. Tanrı, sınırlı varlık olan insanın kendisinin olmak istediği şeyi bir başka varlığa yansıtmasıdır. Ahiret de insanın adalet arzusunun gerçekleşeceğine dair umudunun yansımasıdır. Hatta o, Hristiyanlığın Özü adlı eserinde Tanrı'yı olsa olsa ahlak fikrinin gerçekleştirilmesi, ahlak yasasının uygulanması olarak görür. Ona göre burada mutlak varlığın yerine konulan şey insanın ahlaki doğasıdır. Yani Tanrı, insanın ahlak düşüncesinin yansıması, ahlaklı bir kimsenin neye benzeyeceğine dair düşüncesidir. Kusursuz varlığa yönelik beklentilerinin karşılanmasıdır. Bir yönüyle Tanrı, insanın kendi doğasının kişileşmiş, yüceltilmiş sembolüdür. Öyleyse kutsal kitaplarda yer alan Tanrı'nın insanı kendi suretinde yarattığı düşüncesi yerine, insanın Tanrı'yı kendi suretinde yarattığı doğru kabul edilmelidir. Bu durumda mutlak olan Tanrı yerine insandır. Çünkü Tanrı bilgisi aslında insanın kendi bilgisinden ibarettir. Sosyolojik gerekçede yer alan, Tanrı toplumun farkına varmadan oluşturduğu bir kavramdır. Düşüncesinin yerini psikolojik gerekçede, Tanrı insanın psikolojik nedenlerle oluşturmuş olduğu bir kavramdır'a dönüşür. Feuerbach, insanın kendi doğasında bulunan herhangi bir nesneyi yüceltme, kutsallaştırma arzusundan ortaya çıkan Tanrı düşüncesini kendine yabancılaşma süreci olarak görür. Çünkü insan, kendine ait özellikleri başka varlığa atfettiğinde kendini inkar eder. Halbuki insan dönüp gerçekten kendini incelese, aslında Tanrı'yı idrak etmenin kendisini idrak etmek olduğunu görecektir. Feuerbach'ın yansıtma teorisiyle anlatmak istediği şeyle bütün dinlerde yer alan Tanrı düşüncesini açıklamak mümkün değildir. Bu durum, özellikle antik Yunan düşüncesinde yer alan insan biçimci, çoğulcu tanrıların oluşumunu açıklayabilir. Çünkü bu kültürü oluşturan Homeros ve Hesiodos'un mitolojilerinde yer alan tanrılar, geleneksel teizm düşüncesinin aksine birer üstün insan olarak vasıflandırılmıştır. Teizmde kabul edilen tanrı, aşkın aleminden evrene indirilmiş, insanileştirilmiş, tevhidin yerini ise çoğulculuk almıştır. Homeros ve Hesiodos'un mitolojik hikayelerinde tanrıların insanileştirilmesi, hatta insanların tanrıları kendi suretinde yaratması, tanımlaması, Xenofones tarafından da sıkça eleştirilen bir konu olmuştur. Diğer yandan, nitelik farkı olsa da bu pagan dünyadan fazlaca etkilenen Hristiyan teolojisinde İsa'nın konumu Tanrı İsa'da benzer bir düşüncenin yansıması olarak görülebilir. Ancak İslam dini ve onun tasavvur ettiği Allah'ı düşündüğümüzde, Feuerbach'ın düşüncelerinin gerçeği yansıttığını söyleyemeyiz. Ona göre diğer yandan Tanrı düşüncesinin psikolojik gerekçelerle oluştuğunu söyleyen önemli düşünürlerden birisi de Freud'dur. Ona göre Tanrı, insanda çocuk dönemindeki baba imajının yansımasıdır. Kaynağı, insan soyunun çocukluk döneminde yüz yüze kaldığı zorluk karşısında oluşturmuş olduğu savunma mekanizmasıdır. Totem ve Tabu kitabında anlattığı olaya göre, ilkel kabilede baba, her şeyi belirleyen mutlak iktidar, kudret sahibidir. Bu yönüyle hem saygı duyulan hem nefret edilendir. Çocuklar bir yandan babalarını sevip ona imrenirken, diğer yandan cinsel ihtiyaçlarını engellediği için nefret ederler. Sonrasında mutlak otorite olan baba, oğullarının güç birliği yapması sonucu öldürülür. Fakat yaptıklarından pişman olan oğulları, bir daha böyle bir şey yaşamamak için belli kurallar belirlerler. Öldürdükleri babalarının yerine bir hayvanı totem edinirler. Zamanla bu totem, baba rolünü sembolize etmekten uzaklaşarak Tanrı halini alır. Bu durumda Tanrı, çocukların suçluluk ve pişmanlık duygusu sonucu ortaya çıkmıştır. Freud, Tanrı inancının ortaya çıkmasının diğer gerekçesini de tabiatın büyüklüğü karşısında korkan insanın daha büyük bir varlığa sığınma duygusu olarak açıklar. Buna göre ilk baştaki baba fikri, tabiat karşısındaki irkilen insanın sığındığı tabiat üstü Tanrı düşüncesine aktarılmıştır. Bu nedenle Freud'a göre dinin üç işlevi vardır. Birincisi, insanın doğa karşısında duymuş olduğu dehşet korkusunu. İkincisi, yaşamın sonlanacağı ölüm korkusunu giderir. Üçüncüsü de hayatta yaşanılan acı ve ıstıraplar karşısında metanetli olmayı sağlar. Bu durum, dini inançların bir kısım derin psikolojik ihtiyaçların karşılanması şeklinde tezahür ettiğini göstermektedir. Tanrı inancının bir kısım psikolojik görevler icra etmesi tabii bir durumdur. Psikolojik ihtiyaçlar inancın ortaya çıkmasında önemli bir etken olabilir. Fakat hatalı olan Freud'un inancı salt psikolojik bir olay olarak görmesidir. Oysa inanç, duygu, akıl, irade ve değerler gibi faktörlerin etkili olduğu daha bütüncül bir yaklaşımın sonucudur. Belirli süreçlerin sonucunda irade ile gerçekleşen bir olaydır. Bu nedenle Tanrı'nın sadece gökyüzüne yansıtılan çocukluk dönemi arzularına verilmiş yanıt olduğunu düşünmek hatalıdır. Çünkü böyle bir yaklaşım aynı zamanda çocukluk dönemi gereksinmelerini yok saymaktır. İnsanların zayıflıkları nedeniyle kutsal varlığa sığınmasını, doğası gereği tabii olan durum ve hayatın bir parçası olduğu gerçeğinin dışında çocuksu gereksinimler üzerinden okumak, değerlendirmek doğru değildir. Kaldı ki insan, çocuksu olan birçok duygu ve düşüncelerle gerçek bir hesaplaşma yaşamadan olgunlaşamaz. Belki de Tanrı bu tür ihtiyaçlardan hareketle varlığını hissettirmektedir. Ayrıca Freud gibi inancı bireyin davranışlarının temelindeki dürtü ve içgüdülere indirgeyip psikolojik bir olay olarak görmek benzer şekilde inançsızlık için de geçerlidir. Hatta bu tür psikolojik durumları yaşayıp ateist olanların sayısı teistlerden daha fazladır. Bu nedenle inançsızlığın altında yatan önemli nedenlerden birisi de Witt'in belirttiği gibi çoğu zaman farkında olmadan oluşan psikolojik güdüler ve baskılardır. Birçok ünlü ateizm savunucusunun hayatını okuyup yaşadıkları psikolojik süreçleri gördüğümüzde bunun haklı bir gerekçe olduğu açıktır. Özellikle dağınık aile çocukları, küçükken yaşanılan cinsel saldırılara maruz kalanlar ve benzeri süreçleri yaşayan çocukların ateist olma olasılığının diğerlerine göre çok fazla olduğu birçok bilimsel çalışmada ortaya koyulmuştur. Öyleyse yaşanılan psikolojik süreçler inancı değil, daha çok inançsızlığı doğurmaktadır. O halde Freud düşüncelerinde haklı olsa bile bu durum, Tanrı'nın yokluğunu değil, inancın psikolojik anlamda bir ihtiyaç olduğunu gösterir. Ayrıca baba oğul analojisi tersinden okunduğunda ateizm aleyhine de kanıt oluşturabilir. Örneğin, Tanrı'yı reddetmek, küçüklüğünde babasından korkan, onun isteklerine karşı duramayan bir kimsenin, büyüdüğünde emirlerini reddeden, ondan kurtulmaya çalışan, babanın var olmamasını arzulayan psikolojinin yansıması olabilir. Diğer yandan, baba-oğul analojisi, Freud'un içerisinde yaşadığı Hristiyan düşüncesinin Tanrı tasavvurunu temel alan bir açıklamadır. Oysa bu kültürde yer alan Baba Tanrı yerine İslam'da tasavvur edilen Allah düşüncesi bu tür analojiden uzaktır. Kaldı ki Hinduizm ve Budizm düşüncesinde zati bir Tanrı'nın olmadığı düşünülürse bu açıklama biçiminin inancın temelini açıklamada yetersiz olduğu görülecektir. Diğer yandan Tanrı inancının kaynağını doğal nedenlerle açıklama biçiminden birisi de insanların doğdukları ailelerin dinini kabul etmeleri gerçeğidir. Onlar bu durumu daha çok bir beyin yıkama süreci olarak ifade eder. Örneğin günümüzün en önemli ateistlerinden birisi olan Dawkins, kendi ateist düşüncesinin dışında olan herkesi kapana kısılmış zavallı olarak nitelemektedir. O, Tanrı inancını insan genlerinin bir yan ürünü olarak görür. Bu durumu Noel Baba örneği üzerinden açıklamaya çalışır. Buna göre genellikle ebeveynlerinin her dediğinin doğru olduğunu düşünen çocuklar, kendilerine anlatılan Noel Baba hikayelerinin de gerçek olduğuna inanır. Nasıl ki o, iyi ve uslu çocuklara hediye getirecektir. Tıpkı bunun gibi Tanrı'nın da insanların ahlaki yönleriyle ilgilendiğini, iyi davranışlarını ödüllendirdiklerini varsayarlar. Bu anlamda ödüllendirmeyi birisi Noel, diğeri Adalet Günü'nde gerçekleşecektir. Ateist açısından Noel Baba ile Tanrı arasındaki temel fark, aklı başında hiçbir insanın Noel Baba'nın gerçekten var olduğuna inanmamasıyken, Tanrı'nın var olduğuna çoğu kimsenin gerçekten inanmasıdır. Oysa Tanrı'nın çocukluktan kalan Noel Baba inancı ile karşılaştırılması doğru bir analojiye dayanmamaktadır. Çünkü Noel Baba'nın varlığına yönelik herhangi bir kanıt yokken, Tanrı'nın varlığının olası olduğunu gösteren birçok delil vardır. Ayrıca Noel Baba örneğinde olduğu gibi bazı hatalı inançların olması tüm inançların hatalı olduğu anlamına gelmez. Zira sahte paraların olması, gerçekte hiçbir paranın olmadığını kanıtlamaz. 4. Ahlaki gerekçeler. Tanrı'nın varlığını insanın özgürlüğü için tehlike gören bu düşüncede Tanrı'nın var olma olasılığı bile özgürlüğü ortadan kaldıran bir etken olarak görülür. Varlık ve öz arasındaki ilişkiden hareketle oluşturulan bu gerekçede varoluşun özden önce geldiği kabul edilir. İnsanın önceden belirlenen bir özü olmadığından özünü kendisi belirler. Bu özü insanlar müşterek ilkelerle kendileri oluştururlar. Buradan ahlak ilkelerinin de mevcut olmadığı ve sonrasında insan tarafından oluşturulduğu kabul edilir. Bunun gerçekleşmesi için de insanın özgür olması gerekir. Ancak Tanrı varsa insan özgür olamaz. Yani insan kendi özünü oluşturacaksa Tanrı'nın olmaması gerekir. Çünkü Tanrı'nın var olması halinde her şeyi o belirleyeceğinden insan özgür olamaz. Fakat insan özgür olduğuna göre Tanrı yoktur. İnsanın özgür olması için Tanrı'nın var olmaması gerektiği düşüncesi Tanrı'nın olmadığının kanıtı değil. Ancak özgürlük için olmaması gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Bu ise bir kanıtlama biçimi değildir. Nasıl ki Kant, ahlak için Tanrı'nın varlığını bir postüla olarak gerekli görüyordu, benzer şekilde Sartre gibi düşünürler de özgürlük için Tanrı'nın yokluğunu bir postüla olarak görmektedir. Ancak bu durum ateizm için rasyonel bir gerekçe olamaz. Tüm bu gerekçeler dışında belki de ateizmin en güçlü kanıtının kötülük sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle kötülük problemini teodiselerle birlikte ayrı bir ünite olarak ele alacağız. Sayfa 94 ayrım sonu.